Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Sema Kendir. Eserin adı Akıl Çağı, Özgürlük Yolları 1. Yazarı Jean-Paul Sartre. Türkçe'ye çeviren Gülseren Devrim. Türü roman. Can Yayınları 6. basım 2009. ISBN nosu 978-975-510-693-9. Bu kitap 304 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Mayıs 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. 20. yüzyılın en özgün seslerinden biri olan Jean-Paul Sartre'ın yaşam öyküsü ard arda sıralanmış bir reddedişler bütünü olarak tanımlanabilir. Sartre Tanrı'yı, kurulu düzenlerin tümünü, bu arada aileyi, klasik anlamıyla edebiyatçıyı, filozofu, eylem adamını, sayısız dostlukları, partileri, kalıplaşmış düşünceleri reddettiği gibi 1964'te verilen Nobel Edebiyat Ödülü'nde reddetmiştir. Ünlü yazar ve düşünürün edebi yapıtları arasında çok önemli bir yeri olan Özgürlük Yolları başlıklı roman dizisi 3 kitaptan oluşur. 1945-49 yılları arasında yayımlanan bu 3 romanın ilk ikisi anlamlı farklılıklarıyla İkinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı altüst oluşu sergiler. Dizinin ilk kitabı olan ve yazarın 1941'de tamamladığı Akıl Çağı'nda 1937-1938 yıllarının aldatıcı iyimserliği içinde acıyla kendilerini arayan ve kendilerinden kaçan içe dönük birkaç kişisel yaşamın sınırlı çerçevesi içinde süre giden anlamlandırma kaygıları dile getirilir. Jean-Paul Sartre 1905'te Paris'te doğdu. École Normale Supérieure'de Yüksek Öğretmen Okulu, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, Simone Weil, Claude Lévi-Strauss gibi geleceğin ünlü yazar ve düşünürleriyle tanıştı. Öğrencilik yıllarında Simone de Beauvoir ile başlayan birlikteliği yaşam boyunca sürdü. Le Havre'da öğretmenlik yaptığı 1938 yılında sonradan geliştireceği birçok felsefi konuya yer veren Bulantı adlı romanını yayınladı. Felsefe alanındaki asıl yeteneğini 1943'te Varlık ve Hiçlik adlı kitabında ortaya koydu. Bireyin özgürlüğünün felsefi savunusundan sonra toplumsal sorumluluk konusuna yöneldi ve 1945-49 arasında Özgürlük Yolları adlı 4 ciltlik romanını kaleme aldı. İnsanı eylem içinde en iyi gösterecek türün tiyatro olduğuna karar vererek Sinekler, Gizli Oturum, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Nekrasov ve Altona Mahpusları gibi oyunlar yazdı. Bu arada Simone de Beauvoir ile birlikte kurup yönettikleri Le Temps Modern dergisinde birçok yazısı yayımlandı. Kendine özgü Marksizm anlayışını 1960'ta Diyalektik Aklın Eleştirisi adlı yapıtında ortaya koydu. 1964'te değer görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülünü reddetti. 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri olan Sartre, bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçuluğun sözcülüğünü üstlendi. Romanları ve oyunlarıyla dünya görüşünü çok geniş bir kitleye aktardı. 1960'lardan sonra olgunlaştırdığı özgün Marksist anlayışıyla Fransa'nın güncel siyasal olayları içinde etkin rol aldı. 1980'de Paris'te ölen Sartre'ın cenazesine 25 binden fazla kişi katıldı. Gülseren Devrim 1928'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Kız Lisesi'ni, ardından İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1960'lı yıllardan başlayarak pek çok çeviri yaptı. Jean-Paul Sartre'ın Özgürlük Yolları üçlemesi, Jean Cormier'in Che Guevara biyografisi, Mihail Şolohov'un Vatan İçin Dövüştüler, Alexander Solzhenitsyn'in Matryona'nın Evi, Natalie Sorot'un Çocukluk, Emmanuel Berlin, Atilla'dan Timur'a Avrupa ve Asya, Gao Xingjian'ın Ruh Dağı ve Yalnız Bir Adamın Kitabı başlıklı kitapları başta olmak üzere birçok önemli yapıtı dilimize kazandırdı. 1. Vercingétorix sokağının ortasında iri kıyım bir adam Mathieu'yu kolundan yakaladı, karşı kaldırımda bir polis geziniyordu. ''Bana biraz para ver patron, karnım aç.'' Birbirine yakın gözleri, kalın dudakları vardı, şarap kokuyordu. Mathieu, ''Acıktın mı yoksa susadın mı?'' dedi. Adam güçlükle homurdandı. ''Yemin ederim, doğru söylüyorum, yemin ederim.'' Mathieu cebinde bir 10 santim bulmuştu. Sen bilirsin dedi. Laf olsun diye söyledim. Parayı verdi. Adam duvara yaslanarak bu yaptığın dedi. İyi bir şey senin. Ben de sana Tanrı'dan çok büyük bir şey isteyeceğim. Bil bakalım ne isteyeceğim. İkisi de düşündüler. Mathieu ne istersen dedi. Eh öyleyse ben de senin mutluluğuna dua ederim. İşte bu kadar. Bir iş başarmışçasına güldü. Polisin yanlarına geldiğini gören Mathieu adam için ürktü. Hadi bakalım dedi. Eyvallah. Uzaklaşmaya davrandı ama adam tekrar yakaladı. Pertek pertek. Mutluluk dilemekle olmaz yani dedi. Bu kadarı yetmez. Ya daha ne olacak? Sana bir şey vermek isterdim. Polis, dilencilik yaptığın için seni deliğe tıkacağım dedi. Pembe yanaklı, gepegenç bir adamdı. Sert görünmeye çalışıyordu. Gene de güvensiz bir sesle devam etti. Yarım saattir gelip geçeni rahatsız ediyorsun. Mathieu telaşla. Dilenmiyor dedi, konuşuyorduk. Polis omuz silkti yürüdü. Sarhoş kaygı verecek şekilde sallanıyordu. Polisi bile fark etmemişti. Sana ne vereceğimi buldum. Bir İspanyol pulu vereceğim. Cebinden 3 keşe yeşil bir karton parçası çıkardı ve Mathieu uzattı. Mathieu okudu. CNT Diario Confederal Ejemplar 2 Frans Anarşist Sendikalistler Komitesi 41 Belleville Sokağı Paris. Adresin alt tarafına bir pul yapıştırılmıştı. Pul da yeşildi. Madrid damgasını taşıyordu. Mathieu elini uzattı. Teşekkür ederim. Ama dikkat et dedi adam. Öfkelenmiş gibiydi. Bu Madrid ya. Mathieu baktı. Adamın heyecanlı bir hali vardı. Düşündüklerini söyleyebilmek için kendini zorladığı belliydi. Vazgeçti yeniden. Madrid dedi. Evet. Oraya gitmek istiyordum. Yemin ederim. Ama olmadı işte. Ayarlayamadım. Birden kapanmıştı. Dur dedi. Parmağını ağır ağır pulun üzerinde gezdirdi. Oldu. Artık alabilirsin. Mathieu 2-3 adım yürümüşken adam gene seslendi. Hey! Ne var dedi Mathieu. Adam uzaktan 10 santimi gösteriyordu. İneğin biri bana bir 10'luk tosladı. Gel sana bir rom ısmarlayayım. Yok, başka bir akşam. Mathieu içinde belirsiz bir buruklukla uzaklaştı. Yaşamında herkesle birlikte sokaklarda, barlarda sürttüğü, önüne gelenle kadeh tokuşturduğu bir dönem olmuştu. Ama o fasıl çoktan kapanmıştı. Bu çeşit numaralar artık ona hiçbir şey ifade etmiyordu. Gülünçtü bu. İspanya'ya gidip dövüşmeye can attığı da olmuştu. Mathieu adımlarını sıklaştırdı. Canı sıkılarak, aslında birbirimize diyeceğimiz bir şey yoktu diye düşündü. Cebinden yeşil kartonu çıkardı. Madrid'den geliyor ama ona gönderilmemiş. Herhalde biri vermiştir. Bana vermeden önce Madrid'den geliyor diye pulu kaç kez okşadı. Adamın yüzünü ve pula bakarken gözlerinde beliren anlamı hatırlıyordu. Bir tutku ifadesiydi bu. Yürümeye devam ederken Mathieu da pula baktı, sonra karton parçasını cebine koydu. Bir tren düdüğünü örttürdü ve Mathieu içinden ihtiyarladım ben diye geçirdi. Saat 10:25 geçiyordu, vakit vardı. Küçük mavi evin önünden durmadan, başını çevirmeden geçti ama gözünün ucuyla bakmıştı. Madame Dufay'ninkinden başka bütün pencereler karanlıktı. Marcel sokak kapısını açacak zaman bulamamıştı. Asma cibinlikli karyolaya doğru eğilmiş, erkeksi hareketlerle annesinin yorganını düzeltiyordu. Mathieu düşünceliydi. 29'una kadar 500 frank, günde aşağı yukarı 30 frank eder. Altından nasıl kalkacağım? Geri döndü ve yürüdü. Madame Dufay'nin odasında ışık sönmüştü. Birkaç saniye sonra Marcel'in penceresi aydınlandı. Mathieu karşıya geçti ve yeni ayakkabılarının ses çıkarmasından korkarak dikkatle bakkalın önünden yürüdü. Kapı aralıktı, usulca itti, kanat gıcırdayarak açıldı. Çarşambaya biraz yağ getirip şu menteşeleri yağlayayım. içeri girdi, kapıyı kapadı, karanlıkta ayakkabılarını çıkardı. Merdiven de gıcırdıyordu. Matthew ayakkabıları elinde, usul usul çıkıyor, her basamakta adımını atmadan ayağının ucuyla önünü yokluyordu. Ne komedi diye düşündü. O daha sahanlığa varmadan Marcel kapıyı açmıştı. Odasından pembe, süsen kokulu bir buhar süzüldü. Merdivene doğru yayıldı. Yeşil gömleğini giymişti. Arkasından vuran ışıkta Matthew onun yumuşak ve etli kalçalarının yuvarlaklığını gördü. İçeri girdi, kapıyı kapadı. Bu odaya her girişinde ona dev bir deniz böceğinin kabuğuna giriyormuş gibi gelirdi. Marcel kapıyı kilitledi, Matthew duvardaki gömme dolabı açtı, ayakkabılarını içine koydu. Sonra Marcel'e baktı ve işlerin yolunda gitmediğini anladı. Alçak sesle, ne var diye sordu. Kötü bir şey mi oldu? Marcel alçak sesle, yo hayır dedi. Sende ne var, ne yok? Hiç, parasızım, üst tarafı iyi işte. Kızı boynundan, dudaklarından öptü. Teni amber kokuyordu, ağzı tütün. Matthew soyunurken Marcel yatağın kenarına oturdu. Dikkatle bacaklarına bakıyordu. Matthew, bu da ne diye sordu. Ocağın üzerinde o güne kadar görmediği bir fotoğraf duruyordu. Yaklaşıp baktı ve utangaç ama dik bakışlı, erkek halli zayıf bir genç kız gördü. Üzerinde uzun bir erkek ceketi, ayağında düz kapalı ayakkabılar vardı. Marcel başını kaldırmadan benim dedi. Matthew döndü. Marcel'in gömleği kalçalarına kadar sıyrılmıştı. Öne eğilmişti. Matthew onun iri göğüslerinin gömleğinin altında titrediğini fark etti. Nereden buldun bunu? Eski albümlerden birinde, 928 yazında çektirmişim. Matthew ceketini dikkatle katladı ve ayakkabılarının yanına koydu. Sordu. Aile resimlerine bakarak zaman geçiriyorsun desene. Hayır ama nedense bugün canım eski günlere ait bir şeyler görmek istedi. Henüz seninle tanışmadığımız, daha sağlam, sağlıklı olduğum günlerde nasılmışım görmek istedim. Versene şunu. Matthew resmi uzattı, kız sert bir hareketle koparırcasına aldı. Matthew yatağın üzerine kızın yanına oturdu. Marcel irkildi, usulca uzaklaştı, anlamsız bir gülüşle resme bakıyordu. Ne tatsızmışım dedi. Resimde genç kız bir bahçe duvarının demir parmaklığına yaslanmıştı. Dimdik duruyordu, dudakları aralıktı. Herhalde o da aynı batıcı açık sözlülük, aynı dengesiz cüretle ne tatsızım diyordu. Yalnızca o daha genç ve çok zayıftı. Marcel başını salladı. Tatsız ya dedi. Tatsız. Bu resmi Lüksemburg'da eczacı okulundan biri olan çekmişti. Üzerimdeki ceketi görüyor musun? O gün satın almıştım. Bir sonraki pazar Fontainebleau'da şenlik vardı. Hey tanrım! Mutlaka bir şey vardı. Hareketleri hiçbir zaman bu kadar sert, sesi bu kadar kırıcı, bu kadar erkeksi olmamıştı. Yatağın kenarında çırılçıplakken olduğundan çok daha iç gıcıklayıcı, savunmasız oturuyordu. Bu her şeyi pembe olan odanın ortasında iri hatlı bir çim vazosu gibiydi. Bedeninden o kışkırtıcı koku yükselirken sert erkek sesiyle konuştuğunu duymak insanı şaşırtıyor, üzüyordu. Matthew onu omuzlarından yakalayarak kendine doğru çekti. Geçmiş günlerimi özlüyorsun. Marcel kuru bir sesle, hayır dedi. O günleri değil. Yalnızca o günlerde hayalini kurduğum yaşamı özlüyorum. Genç kız üniversitede kimya öğrencisiydi. Sonra hastalanmıştı. Matthew, beni mi suçluyor yoksa diye düşündü. Bir soru sormak için ağzını açtı ama kızın gözlerini görerek sustu. Marcel yüzünde gergin, kederli anlamlarla hala resme bakıyordu. Şişmanlamışım değil mi? Evet. Omuz silkti. Fotoğrafı yatağın üzerine fırlattı. Matthew, gerçekten ne şanssızlık diye düşündü. Yanağını öpmek istedi. Marcel yumuşak bir hareketle onu itti. Sinirli bir gülüşle, 10 yıl geçti dedi. Matthew düşünüyordu. Ona hiçbir şey veremiyorum. Haftada 4 gece geliyordu. Günlerini en ince ayrıntılarına kadar ona anlatır. Marcel de ciddi hatta biraz emreden bir tavırla akıllar, öğütler verirdi ona. Matthew sordu. Dün ne yaptın? Sokağa çıktın mı? Marcel gelişi güzel bir hareket yaptı. Hayır, yorgundum. Biraz bir şeyler okudum ama annem ikide bir dükkana çağırdı. Rahat bırakmadı. Bugün çıktım dedi. Canım biraz hava almak, iki insan yüzü görmek istedi. Gete sokağına kadar yürüdüm, iyi geldi. Sonra Andre'ye gittim. Görebildin mi? Evet, 5 dakika. Ondan ayrıldığımda yağmur başlamıştı. Ne biçim Haziran? İnsanlar öyle keyifsiz görünüyorlardı ki. Bir taksiye atlayıp eve döndüm. Zoraki bir ilgiyle "Ya sen?" diye sordu. Matyu'nun canı anlatmak istemiyordu ama "Dün son derslerde bulunmak için liseye gittim," dedi. "Öğlen Jack'ta yemek yedim. Her zamanki gibi korkunçtu. Bu sabah muhasebeye uğradım. Belki biraz avans koparabilirim," diyordum ama olmazmış. Halbuki Böve'deyken idaredeki herifle işimi uydurmuştum. Sonra ev içi gördüm. Marcel kaşlarını kaldırarak baktı. Matthew ona ev içten bahsetmeyi sevmiyordu. Sözünü tamamladı. Pek bozuktu. Neden? Marcel'in sesi yeniden dikleşmiş, yüzüne düşünceli ve ciddi bir anlam gelmişti. Şu anda tombul bir doğuluya ne kadar benziyordu. Matthew yarım ağızla, "Çakacak galiba," dedi. "Hani çalışıyor demiştin?" "Eh, sözüm ona. Kendince çalışıyor. Yani saatlerce kitap önünde kımıldamadan oturuyor. Ama bilirsin onu. Tıpkı deliler gibi o da bazen bir an gerçeği görüverir. Eylül'de biyolojiyi çalışmıştı, biliyordu. Sınav iyi gidiyordu. Profesörün ağzı kulaklarındaydı. Sonra nasıl olduysa birden çıplak kafalı çirkin bir adamın karşısında oturmuş selentereleri anlattığını fark ediverdi. Bu ona aşağılık, gülünç bir şey gibi geldi. Selenterelerden bana ne? Topunun Allah belasını versin," diye düşündü ve dazlak kafalı herif bir daha ağzından tek kelime alamadı. Marcel dalgın, "Ne tuhaf kız," dedi. "Neyse," dedi Matthew. "Bu numarayı ikide bir tekrarlamaya kalkışmasın da, ama bu olmasa da başka bir delilik bulur gene. Bu ses tonu, bu koruyucu ama umursamaz ton düpediz yalan değil miydi? Sözcüklerle anlatılabilecek her şeyi söylemiyor muydu? Zaten sözcüklerden gayrı ne var ki?" Bir an tereddüt etti, cesareti kırılmış gibi başını önüne eğdi. Marcel'in onun İviç'le ilgili duyguları konusunda bilmediği bir şey yoktu. Onu sevmesine bile göz yumabilirdi. Tek istediği, Matthew'un İviç'ten işte bu tonla söz etmesiydi. Matthew kızın sırtını okşuyordu. Marcel'in göz kapakları ağırlaşmaya başlamıştı. Onun böyle sırtını iki kürek kemiğin arasından ta kuyruk sokumuna kadar usul usul okşamasına dayanamazdı. Ama birden dikildi, yüz hatları sertleşmişti. "Matthew, bak Marcel," dedi. "İviç çakmış, çakmamış umurumda değil. Zaten doktorlar benden daha yatkın olduğunu kimse söyleyemez. Hem bu yıl PSN'yi geçse bile gelecek yılı atlatamaz. Daha ilk kadavrada aklı başından gidecek, bir daha fakülteye adımını atmayacak. Ama bu kez tökezlerse bir çılgınlık yapar diye korkuyorum. Çünkü bu yıl geçmezse ailesi ona bir daha üniversiteye yollamaz." Marcel sordu. "Yani nasıl bir çılgınlık demek istiyorsun?" Matthew bocaladı. "Ne bileyim. Ama ben biliyorum canım. Söylemeye dilim varmıyor ama kalbine bir kurşun sıkıp canına kıyar diye korkuyorsun. Her ne kadar bu sence pek modası geçmiş, çok romantik bir hareket sayılsa da. Seni duyan da kıza alıcı gözle bakmamış sanır. Cildini yakından görmedin mi hiç? Ben olsam elimi sürmeye korkarım, yırtılıverir diye, öyle ince ki. Hiç böyle teni olan güzel bebekler bir kurşunla o canım deriyi parçalamayı göze alabilirler mi? Ben kendimi saçım başım birbirine karışmış, elimde küçük bir tabancayla bir o koltuğa yığılmış kalmış tasarlayabiliyorum. Ama bu dekor, bu poz içinde o olmaz, olamaz. Anladın mı? Tabancalar bizim gibi katır deliller için yapılmıştır." Çıplak kolunu Matthew'unkine yapıştırdı. Matthew'un kolu Marcel'inkinden daha beyazdı. "Şuraya bak, hele benimki kayış gibi." Gülmeye başladı. "Ne dersin? Kalbura çevrilmek için yaratılmışım değil mi? Bak gözümün önüne geliyor. Sol mememin altında küçücük yuvarlacık bir delik, düzgün, tertemiz kenarları var, kıpkırmızı. Vallahi hiç de çirkin olmaz hani." Yüksek sesle gülüyordu. Matthew eliyle ağzını kapattı. "Sus, ihtiyarı uyandıracaksın." Marcel sustu. "Matthew, ne kadar sinirlisin," dedi. Marcel yanıt vermedi. Matthew elini yavaşça onun bacağına koyarak okşamaya başladı. Elinin altında her an ürperir gibi kımıldayan incecik, ipek gibi tüyleriyle bu yumuşak, sıcak ete dokunmak hoşuna gidiyordu. Matthew birden elini çekti. "Bana bak bir dakika." Bir an kızın etrafı hafifçe morarmış, yorgun gözlerinde umutsuz bir bakış yakalayarak şaşırdı. "Neyin var senin?" Marcel başını çevirdi. "Bir şeyim yok." Her zaman böyle olurdu. Marcel birden kapanıverirdi. Birazdan dayanamayacak, kendini daha çok tutamayarak boşalacaktı. O anı beklemekten başka çare yoktu. Matthew bu sessiz isyanlardan ürkerdi. Bu böcek kabuğu odada tutku ve heyecan boğacak, öldürecek kadar bastırırdı. Çünkü Madame Duffy'yi uyandırmak korkusuyla insan konuşamaz, keyfince hareket edemezdi. Matthew ayağa kalktı, dolaba gitti ve ceketinin cebinden karton parçasını çıkardı. Şuna bak, bu ne bu? Az önce sokakta bir adam verdi bunu. Sempatik bir adamdı. Ben de ona 3 kuruş para verdim. Marcel kartı ilgisiz bir tavırla aldı. Matthew'ya sanki o sokaktaki adamla aralarında bir suç ortaklığı varmış gibi geldi. Biliyor musun, bu karton parçasının onun için ayrı bir önemi vardı. Komünist miydi? Bilmem. Bana içki ısmarlamak istedi. Kabul etmedin mi? Hayır. Marcel heyecansız. Neden diye sordu. Belki hoşuna giderdi. Yok canım dedi Matthew. Marcel başını kaldırdı. Miyop gözlerle duvardaki saate baktı. Ne tuhaf dedi. Böyle şeyler anlattığın zaman keyfim kaçıyor. Hele bugünlerde. Senin yaşantın kaçırılmış fırsatlarla dolu Matthew. Sen buna kaçırılmış fırsat mı diyorsun? Tabii. Eskiden sen böyle biriyle tanışabilmek için bahane arardın. Matthew iyi niyetle, belki biraz değişmişimdir dedi. Sen artık ihtiyarladığımı mı düşünüyorsun? Marcel kısaca, 34 yaşındasın dedi. 34 yaş, Matthew. İviçe düşündü ve içinde bir rahatsızlık duydu. Öyle, ama bu yüzden olduğunu sanmam. Aslında canım çekmedi, anlıyor musun? Günümde değildim. Marcel son zamanlarda gününde olduğun anlar o kadar seyrek ki. Sinirlenmişti. Bütün bunları 100 kez anlatmış, açıklamıştı. Marcel'e ve o, Matthew'nun bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu çok iyi bilirdi. Eğer varlığımı kendi egemenliğim altında alamazsam, yaşamam çok anlamsız bir şey olur. Marcel alaylı bir gülüşle, evet evet dedi ya, senin günahın bu diye. Matthew, kurnaz görünmeye kalkıştığı zaman sinirime dokunuyor diye düşündü. Ama düşüncesinden pişmanlık duyarak yumuşak bir sesle, bu bir günah değil dedi. Ben böyleyim, anladın mı? Madem bu bir günah değil, o halde ötekiler, bütün öbür insanlar niçin senin gibi değil? Ötekiler de benim gibidir. Yalnızca öyle olduklarının farkında değiller. Marcel artık gülmüyordu. Dudaklarının kenarında acı ve umutsuz bir çizgi belirmişti. Ben o kadar özgür olmayı istemiyorum. Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.